Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Yeni bir Gazali Mektebi programına hoş geldiniz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin ahir ömründe vefatından birkaç gün önce bir öğrencisine yazdırmış olduğu önemli bir eser var. Bu eser Minhacül Abidin ila Cenneti Rabbil Alemin ismiyle maruf olan ve Türkçe'ye de Abidler Yolu olarak tercüme edilen önemli bir eserdir. Bu eseri İmam Gazali vefatından birkaç gün önce talebelerinden birisine söylemek suretiyle, yani İmam Gazali söylüyor, hatırına gelenleri talebesi de onları yazmak suretiyle daha sonra kitaplaştırıyor ve İmam Gazali'nin vefatından önce yazmış olduğu son eser olarak kabul ve telakki ediliyor. Burada İmam Gazali'nin 7 noktada insanları uyardığını, insanlara hakka ve hayra davet etme noktasında telkinlerde bulunduğunu görüyoruz. Ve kitabı da bu 7 noktada uyarılarından hareketle 7 başlıkta ve 7 bölümde ele aldığını görmekteyiz. Bunların her birisine Akabe ismini verdiği duraklar ismini veriyor. Ve İmam Gazali rahmetullahi aleyh kitaba ilim ve ibadet durağıyla, başlangıcıyla başlangıç yapıyor. İlk olarak bir Müslüman mutlak surette ibadet etmekle mükellef olduğu için ibadetlerine riayet etmeli. Bunu da yapmanın ve temin etmenin yolu ilimden geçtiği için neye ibadet edecek, nasıl ibadet edecek, niçin ibadet edecek ve hangi şekillerde ibadet edecek diye ilim konusuna burada temas ediyor. Burada şunu belirtmekte fayda var. İmam Gazali rahmetullahi aleyh ilim, amel ve takva noktalarına daha doğrusu azami surette vurgu yapıyor. Bunu sadece Minhacül Abidin kitabında değil, aynı zamanda İhya-i Ulumiddin eserinde de hakeza bu vurguları ön planda tutuyor. Diğer eserlerinde de hakeza bu noktalara temas ediyor. Çünkü İmam Gazali rahmetullahi aleyhin hayatında ilim ne kadar etkiliyse, ilim tahsil ettikten sonra irfana yönelişi konusunda, amele dökme noktasında, ariflerin yolunu takip etme konusunda, yani irfan ve takva hususunda da ilmin o kadar ehemmiyeti vardır. Yani İmam Gazali bir noktada ilim diyorsa ve ilimden bahsediyorsa mutlaka bunun devamında amelden ve ihlastan ve nihayetinde takvadan da bahsediyor demektir. Çünkü takva vurgusunu yapmadığı, ibadet vurgusunu yapmadığı, amel etme vurgusunu yapmadığı herhangi bir ilim söz konusu etmiyor İmam Gazali. O yüzden öncelikle bir Müslümanın وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayet-i kerimesinin tahakkuku kabilinden Müslümanlar, insanlar daha doğrusu Allah Teala'ya ibadet etmek için yaratılmıştır. Cinler hakeza Allah Teala'ya ibadet etmek için yaratılmıştır. Hal böyle olunca kişinin ibadetleriyle alakalı malumatı elde etmesi ve ibadet etmesi birinci derecede yükümlülüğü ifade ettiğinden dolayı akabetül ilmi vel ibade şeklindeki ilim ve ibadet durağıyla başlangıç yapıyor. Devamında her Müslüman ibadet etmekle mükelleftir, ancak insandan nefis taşıdığı için, şeytanla karşı karşıya kaldığı için veya baş başa kaldığı için veya insanı Allah Teala'dan uzaklaştıracak bir takım durumlarla muhatap olduğu için, nefsine uyduğu için, dünyaya aldandığı için ve hoşuna gitmesi dolayısıyla emirleri ve nehileri bazen gevşekçe, mütesahil bir surette ihmal etmek şeklinde, bazen ibadetlerinden ihmalkar davranarak, bazen mahzurat denilen fiilleri yaparak, haram ve mekruhlara teşebbüs ve tevessül ederek günaha girebilir. Çünkü insan özü itibariyle günaha meyyal olarak yaratılmıştır. Ve bunun da çaresi tevbe etmektir. Bu sebeple insan gerek ibadetlerindeki noksanlıkları telafi etmek, gerekse işlemiş olduğu günahlardan dolayı pişmanlık duymak, nedamet göstermek maksadıyla tevbe etmelidir. Bundan dolayı diyor İmam Gazali kitabın devamında, ikinci başlık ve ikinci durak olarak akabetü tevbe, tevbe durağı konusuna temas ediyor. Çünkü tevbe demek İmam Gazali'nin burada ifade ettiklerine göre sadece işlenilen bir günah sonrasında yapılan iş değildir. Elbette bir kimse tevbe ediyorsa işlemiş olduğu bir günah vardır. Ancak tevbenin makamı artırmak, makamın derecenin yükselmesini sağlamak ve herhangi girme ihtimali olan bir günahtan da uzaklaşmaya çalışmak olarak bir ön adım, bir tedbir olarak da hakeza ifade ediyor. Mesela tövbe ile alakalı biz öğrencilerle bu kitabı okurken dikkatimizi çeken oldukça önemli bir husus olmuştu. Diyor ki İmam Gazali, tövbe geçmişte işlenilen bir günahtan dolayı yapılan pişmanlığı ifade eder. Bir kimse geçmişte bir günah işlemişse ve bundan dolayı pişmanlık duyuyorsa bunun çaresi tövbedir. Geçmişte işlenilmeyen bir günahtan dolayı tövbe edilmez diyor. Burada şu soru zihninize gelebilir diye devam ediyor. Peki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ben günde 100 defa Rabbime tövbe ederim derken haşa günah mı işledi ki 100 defa tövbe ediyor şeklinde bir soru zihninize gelebilir. Bunun cevabını şöyle vermek gerekir diyor. Tövbe elbette geçmişte işlenilen bir günahtan duyulan pişmanlığı ifade eder. Dolayısıyla bir kimse tövbe ediyorum diyorsa geçmişte işlemiş olduğu günahlar dolayısıyla pişmanlık gösteriyor demektir. Ancak Hazreti Peygamber'e bir kulun tövbe ettiği gibi tövbe etti şeklinde bir anlam, bir kavram, bir sıfat yaklaştırılmaz. Çünkü Hazreti Peygamber'in ne peygamberlikten önce ne de peygamber olduktan sonra herhangi bir günaha teşebbüs ve tevessül etmesi söz konusu değildir. Çünkü Allah Teala ismet sıfatıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı günahlardan koruduğundan dolayı Hazreti Peygamber'den sadır olan herhangi bir günah söz konusu değildir. Beşer olması hasebiyle kendinden sadır olan zelle diye ifade edilen ve vahye tekabül etmeyen, yani tebliğ ettiği dine halel ve zarar getirmeyen, beşer olmasından kaynaklı bir takım hataları elbette olmuştur ki olmak zorundadır. Çünkü Hazreti Peygamber bir beşerdir, bir ilah değildir. Ve bu türlü hususlardan dolayı gerek ashab-ı kiramından yardım alarak fikirleriyle istişare etmiştir. Gerekse bir takım noktalarda Allah Teala Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı ikaz etmiştir. Bu da zaten beşer olmanın tabii olarak bir neticesi olarak tezahür ve tebarüz etmektedir. Bunu diyor İmam Gazali, Hazreti Peygamber'in tevbe ettim diye ifade ettiği hususu derecesinin ve mertebesinin artması, yükselmesi için atılan bir adım, makamının ve mevkiinin yükselmesi için yapılan, gösterilen bir teşebbüs olarak görmek gerekir diyor İmam Gazali. Bundan dolayı tevbe dediğimiz zaman insan geçmişte işlemiş olduğu günahlara dair göstermiş olduğu nedameti, bir daha yapmamaya dair almış olduğu kararlılığı ifade eder. Ya da işlemiş olduğu günahlar yaşı ilerlediği için artık tekrar işleme ihtimali yoktur. Ancak mesela bir kimse Allah affetsin ve Allah korusun geçmişte içki içmişse veya büyük günahlara girmişse veya hırsızlık yapmışsa bunlardan dolayı tövbe eder. Cezası varsa bunları çeker ve ilerleyen yaşlarında aynı şeyleri yapması yaşının ve imkanlarının müsaade etmemesinden dolayı mümkün değildir artık. Fakat bu kişi nasıl olsa hırsızlık yapmıyorum, zina yapmıyorum, içki içmiyorum, büyük günah işlemiyorum. Dolayısıyla artık bunlardan dolayı tövbe etmeme gerek yok diye düşünemez. Aynı günah familyasından değerlendirilen büyük haramlar diye ifade edilen günahlardan dolayı tövbe etmesi hakeza bu kişi için elzemdir. Yani aynı günahın olmasına gerek yok. Benzer nitelikteki günahlardan dolayı da bir kişinin mutlak surette tövbe etmesi gerekir diyor. Yanlış hatırımda kalmadıysa İbrahim Hakkı el-Bursevi rahmetullahi aleyhin Ruhul Beyan isimli kitabında, tefsirinde daha doğrusu, tevbenin nasuh tevbesi olmasıyla ve tevbenin makbul olmasıyla alakalı şöyle bir anekdottan bahsediliyor. Diyor ki orada müfessirler ve alimler, bir görüşe göre tevbenin kabul edilmesi demek, kişinin işlemiş olduğu o günahın hatırına tekrar gelmemesi demektir. Bir kişinin tevbesinin kabul edilmesi demek, işlemiş olduğu günahlarının tekrar hangi günahtan dolayı tevbe ettiyse tevbe ettiği o günahın artık aklına gelmemesi, ona meyletmemesi, o günahı tekrar işleme gibi bir arzuya düşmemesi, şeytan veya nefsi şayet o günaha çekmeye çalışırsa bu günaha meyletme gibi bir zafiyet göstermemesi işte kişinin tevbesinin kabul olduğunun önemli göstergelerinden birisidir diyorlar efendim. Şimdi sizinle burada bu 7 başlık içerisinde özellikle bir konuya inşallah temas etmeye çalışacağız. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin tevbe bahsinden sonra değinmiş olduğu önemli bir konu var. El-Avaik ismini veriyor. Yani maniler, insanı Allah Teala'nın rızasına yaklaştıran, Hazreti Peygamber'in sünnetine yaklaştıran ve bu yolda giden bir takım durumlar vardır. Fakat yaklaştırıcı bu unsurlara mani olanlar, yani Allah Teala'nın rızasını elde etmeye mani olanlar, Hazreti Peygamber'in sünnetini hayatımıza tatbik etmeye mani olanlar, sahih ve müstakim bir kul, izzet sahibi bir Müslüman olmaya mani olanlar, Allah Teala'nın bizler için çizmiş olduğu çerçeveye layık gördüğü Müslümanlığa ve bu şekilde bir hayat sürmeye mani olanlar diye Kitabul Akabetül Avaik diye maniler ismini vererek insanın Müslümanca yaşamasına mani olanlar diye bir başlık, bir konudan bahsediyor. Burada da diyor ki insanın karşılaşabileceği 4 temel mani vardır. Yani bu engelleri, bu manileri, bu dereceleri ve bu barajları aşabilirse, bu prangaları kırabilirse Müslüman Allah Teala'nın istemiş olduğu, Hazreti Peygamber'in göstermiş olduğu, ashab-ı kiram efendilerimizin yaşamış olduğu müstakim, izzet sahibi bir Müslüman olarak hayatını idame ettirebilir diyor. Birincisi dünyadır. İnsanı Allah Teala'nın rızasına erişmesine mani olan en büyük engellerden bir tanesidir. Ama en büyüğü değildir. Çünkü dünya, hani şöyle bir durum yok. Dünya öcüdür, dünya kötüdür, dünya necistir. Dolayısıyla dünya külliyen kerihtir. Hiç beş para etmez bir yerdir. Dolayısıyla hiç rağbet edilmemesi gerekir şeklinde bir durum. Düşmanı tanımamayı ve dünyadayken Allah Teala'nın rızasına nasıl erişeceğimizi bulamamayı ifade eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyanın tarifini yaparken ahiret için bir tarla olduğunu belirterek bir tarifte bulunuyor. Yani biz eğer hasat etmekten veya bir mahsul elde etmekten, bir rızık elde etmekten, bir cennet tasavvuru inşa etmekten bahsediyorsak bu dünyada olur. İnsanın cenneti ahirette kazanması gibi bir durum söz konusu değildir. Allah Teala dileseydi bizi dünyaya hiç göndermeden, dünyayı hiç görmeden, dünyayı bize göstermeden doğrudan doğruya cennette yaratır ki Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemizi, Hazreti Adem aleyhisselamı cennette yaratıyor fakat tekrar dünyaya göndermek suretiyle imtihan sürecini başlatıyor. Allah Teala murad etseydi cennette yaratılan insanlığı, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı orada bırakır, dünya gibi bir imtihana hiç kimseyi maruz bırakmazdı. Bu sebeple ahiretin kazanılması isteniyorsa bu dünyada olacak bir şeydir. Ahiret ahirette kazanılmaz. Cennet cennette kazanılmaz. İnsanın ahirete ulaşabilmesi, cennete erişebilmesi, rızayı ilahiye ulaşabilmesi, cemalullah'a vasıl olabilmesi ve bununla taltif edilebilmesi için dünyada yaşaması, imtihandan geçmesi, ölmesi ve nihayetinde hesap kitaptan sonra bu türlü ikram ve ihsanlara nail olması gerekiyor. Hal böyle olunca dünya insanın önündeki imtihanlardan bir tanesidir. Allah Teala'nın rızasına erişmeye mani olan, engel olan durumlardan birisidir. Şayet dünyaya hakiki kıymetini vermeyi bilemeyip ona sanki asıl yer ve esas yurt tek başına dünya imiş, hiçbir zaman ölmeyecek, hiçbir zaman ahirete irtihal etmeyecek, hiçbir zaman haşır neşirle hesap kitapla karşı karşıya kalmayacak, Allah Teala'ya hesap vermeyecekmiş gibi bir hareket yaşandığı müddetçe dünya insanın önünde ahirete ulaşmasına ve Allah Teala'nın rızasına vasıl olmasına mani olan en büyük engellerden birisi olarak karşımıza çıkacaktır. O yüzden Müslüman akidesinde ve imanın temel esasları arasında ahirete iman vardır. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ilâ âhirihi. Bunları saydıktan sonra imanın 6. şartı olarak vel yevmil âhiri hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine, öldükten sonra ahiret gününün olduğuna iman ederim diyerek iman esaslarını ortaya koyuyoruz ve itikadımızı muhkem hale getiriyoruz. İnsanın ahirette cennete vasıl olmasına mani olan ve Allah Teala'nın rızasına erişmesine engel olan ikinci bir husus olarak İmam Gazali rahmetullahi aleyh mahlukatı ileri sürüyor. Yani bazı insanlar mahlukat, bazı insanlar, dünyadaki bazı durumlar, bazı imkanlar vardır ki bu dünyanın engel olduğundan daha fazla insanları meşgul edebilir. Evladı iyali, eşi çoluk çocuğu veya etrafındaki insanlar veya sahip olduğu mal varlıkları, bütün bunlar mahlukat kabilinden insanın Allah rızası için kullanması maksadıyla kendisine verilen imkanlardır. Bunlarla insan Allah'ın rızasına erişmesi, bunlarla insanın erişmesi gerekiyor ve bunlar bekleniyor. Halbuki insan bunu asıl maksadına uygun olarak kullanmak yerine esas maksadı mahlukatı memnun etmek, Allah Teala'nın rızasını ikinci plana atmak, dünyada ebedi kalacakmış gibi mahlukat ile azami surette meşgul olmak gibi bir duruma düşerse, mahlukat Allah rızasına eriştiren unsurlar arasında yer alırken kişinin ayağına bir pranga olarak takılacak duruma gelecektir. Üçüncü bir durum olarak İmam Gazali rahmetullahi aleyh şeytanı ifade ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şeytanın insan için açıkça bir düşman olduğunu, innehu lekum aduvvun mubin, hatta bir başka ayet-i kerimede o benim düşmanımdır, dolayısıyla fettehiduhu aduvva, onu siz de düşman belleyiniz. Yani bana düşmanlık yapan bir kimseyi siz de düşman edininiz, benim düşmanlarımla dost olmayınız buyuruyor Allah Teala. Esasında dünyanın özü ve yaratılış maksadı temelde ikiye ayrılıyor. Ya şeytana kulluk edeceksiniz ya da Allah'a kulluk edeceksiniz. İkinci, üçüncü bir ihtimal yok. Yani bir kimse ya şeytana kulluk edecektir ya da Allah Teala'ya kulluk edecektir. Çünkü şeytan herhangi bir düşman değil. Doğrudan doğruya Allah Teala'ya tabiri caizse kafa tutan, meydan okuyan, sen Allah'san ben de şeytanım, sen onları cennete sevk etmeye çalışırken ben de onların kanlarına gireceğim, damarları arasında gezeceğim, bütün vücudunu dolaşacağım, zihnini, kalbini, fikrini, her şeyini meşgul edeceğim. Güzel olan ne varsa çirkin gösterip senin emrettiklerinden uzaklaştıracağım. Çirkin, kötü, pis, günah olan ne kadar haram şey varsa bunların her birisini kendilerine sevimli ve güzel göstereceğim ve nihayetinde bu kimseleri senin yolundan alıkoyacağım diye Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şeytanın bu ifadelerini, şeytanın varlık sebebini daha doğrusu açık bir şekilde bizlere beyan ediyor. Ve şeytan bu maksatla, bu motivasyonla hareket ediyor. Hal böyle olunca Allah Teala da buna istinaden Allah düşmanı olarak şeytanı ifade ediyor. فَتَّخِذُوهُ عَدُوَّا, Allah'a düşmanlık yapanlara sakın dost olmayın. Allah düşmanından dost olmaz. Madem ki o Allah Teala'nın düşmanıdır, o halde siz de onu düşman belleyiniz diyor. Yani düşman bellemek ne demektir? Hiçbir kimse düşmanında bir kurtuluş aramaz. Hiçbir kimse düşmanıyla dost olarak ona sırrını vermez, mahremini ifşa etmez, herhangi bir şey emanet etmez. Ahireti söz konusu olduğunda düşmanından medet ummaz. O yüzden şeytanı düşman olarak kabul ediniz ve şeytanı düşmanınız belleyiniz demek, şeytandan gelecek herhangi bir fayda yoktur. O halde size telkin ettiği şeylerin nihayetinde sizlerin ahiretini berbat edecek bir telkin olduğunu biliniz buyuruyor. Dördüncü olarak İmam Gazali rahmetullahi aleyh bu zikri geçen dört engel içerisinde, onlar dünya idi, şeytan idi, mahlukat idi, bunlar insanı Allah rızasından alıkoyan engellerdir. Ancak bunlar içerisindeki en kuvvetlisi, en sinsi olanı, mücadelesi en zor olanı diyor nefistir. Çünkü nefis insan için oldukça sevimli bir şeydir. Hiçbir kimse kendi içinde olan nefsiyle mücadelede kolay kolay mesafe kat edemez. O yüzden nefis bu zikri geçen maniler ve engeller içerisinde en sinsi olanı, mücadelesi en zor olanı, mukavemet göstermesi en problemli olanı, yani öyle bir hal alıyor ki artık dediklerinin bile hakikat olduğunu, nefsin telkininin artık bir noktada bizim hayrımıza olduğunu düşünecek kadar gerek tevillere girişerek, gerek kendimizce yorumlayarak ama bu zamanda bu kadar da olur deyip masum göstermeye çalışarak nefse mukavemet göstermek ve nefisle mücadele etmek oldukça zor ve hatta imkansız hale geliyor. Hazreti Yusuf bu konuyla alakalı Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği üzere nefsin el-emmara bis-su'i yani innen nefse le-emmaratun bis-su'i insanlara hiç ara vermeden, bir fasıla, bir boşluk oluşturmadan, yorulmadan, bıkmadan ve usanmadan sürekli olarak su diye ifade edilen çirkini, kötüyü, problemliği, günahı, necisi, fuhşiyatı ve münkeratı sürekli olarak telkin eden ve hatta telkinin ötesinde emreden, icbar eden insanın artık düşünmesine dahi fırsat bırakmayacak, nefes almasına dahi imkan vermeyecek surette yoğun baskılar oluşturan bir mücbir. Başımızda bir zabıta gibi, içimizdeki bir sinsi düşman gibi şeytanın oklarını kalbimize ve aklımıza saplamakla görevli olan şeytanın bir yardımcısı olarak kendi içimizde onu taşıyoruz. O yüzden mücadelesi en zor olan mani ve engellerin başında diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh nefis gelmektedir. İnşallah program içerisinde yani ilerleyen günlerde bu konuları biraz da Minhacül Abidin üzerinden ilerlemek suretiyle ki bu vakte kadar ağırlıklı olarak İhya-i Ulumiddin üzerinden gelmeye çalıştık. Konuları İhya-i Ulumiddin üzerinden ele aldık. Ancak İmam Gazali bu kitabı sanki ahir ömründe kalanlara ve geride bıraktıklarına yani talebelerine, hocalarına, arkadaşlarına, ailesine ve etrafındaki kimselere ve İslam ümmetine bir vasiyet olarak, bir hediye olarak, bir nasihatname olarak, ömrünün hülasası olarak bir sadaka-i cariye kabilinden bizlere emanet ediyor. O yüzden ömrünün hülasası olarak ifade edilen bu noktayı ve adına da Minhacül Abidin ila Cenneti Rabbil Alemin cennete müminleri ve abidleri ulaştıracak yöntem diye isimlendirerek bu kitabı, bu eseri, bu vasiyetnamesini bizlere tevdi ediyor. İnşallah içerisinde ahiret yurdunu kazanabileceğimiz Allah Teala'nın emirlerini ve nehirlerini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini ve bu iki kaynağı alimlerin ve ariflerin hususan İmam Gazali rahmetullahi aleyhin düşüncelerini ve görüşlerini bulabileceğimiz bu kitabı bir müddet sizlerle müzakere edeceğiz. Dördüncü bir başlık olarak nefsin ne kadar sinsi ve ne kadar büyük bir düşman olduğunu ifade ediyor. Önümüzdeki hafta bu başlıklar içerisinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her biriniz Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.